Ben de sizi büyük bir coşkuyla selamlıyorum bu pazar. Gerçekten İshak'ın söylediği, ettiği duada ifade ettiği gibi azız, sayı olaraktan çok azız ama biliyoruz ki Ariane kardeşin de söylediği gibi eğer biz onlar için ihtiyaçsak demek ki bizim arkamızda sayı hiç önemli değil ama arkamızdaki güç harika bir güç, çok büyük bir güç. Onun için sevinelim sevgili kardeşler. Kaygılarımız da olsa sevinelim, sorunlarımız da olsa sevinelim ki sevinmek zor da olsa. Bizler sevinmeye devam edelim. Çünkü eğer biz kendi üzerimize düşeni yapmaya özen gösterirsek, eğer kendi üzerimize düşeni yapma konusunda gayret edersek, Rab de kendi üzerine düşeni zaten fazlasıyla yapıyor sevgili kardeşler. Bunu içten ve candan söylüyorum. Onun için Rab'de kalmaya, ona bakmaya, onunla birlikte yürümeye gayret edin. Evet, bunu yapabilmek için de evet Rabbin o dolu dolu güzelliğini, esenliğini, sevincini yaşayabilmenin kuralının da ne olduğunu hatırlarsanız iki hafta önce burada son konuşmayı yaparaktan noktalamıştım. Anımsayanınız var mı? Ne konuştuk biz iki hafta önce? Bu Yuhanna 20. bölümün son konuşmasıydı. Orada çok önemli dört gerçekti yanılmıyorsam. Değil mi? Dört noktaydı. Rabbin hayatımızda, hayatımızın orasında burasında değil ama hayatımızın merkezinde olmasının sonucu elde ettiğimiz noktalar nelerdi? Kısa olaraktan hatırlarsak ne diyebiliriz? Birinci olaraktan şimdi Rab dedik ya, Rabbimiz geliyor, öğrencilerin ortasında duruyor. Ortasında durarak da ne diyor? İlk sözü neydi? Size esenlik olsun diyor, değil mi? Demek ki birinci noktamız Rabbin hayatımızın merkezinde olması bizde esenlik yaratıyor dedik. Demek ki esenlik içerisinde olmanın yolu Rabbimizi hayatımızın merkezine almak zorundayız. Hayatımızın içinde zaten Rab. Bu doğrudur imanlı olduğumuz için. Ama farkında olmadan sorunlardan dolayı, sıkıntılardan dolayı hayatımızın bir yerlerinde Rab dolaşıyor. Rab dolaşıyor. Ama merkezinde değil, merkezine oturmuş değil. Onun için eğer Rabbi merkeze alırsak o da bize gerekli olan esenliği verecektir dedik, değil mi? İkinci olarak da ne dedik? Sadece esenlik değil, aynı zamanda da değil mi? Kutsal ruhu almış olduğumuz için Rabbin ruhu aracıyla merkez olmuş olmasından kaynaklanan nedenden dolayı aynı zamanda da sevinç sağlıyor dedik, değil mi? Rabbin merkezi hayatımızın merkezinde olması bize sadece esenlik değil aynı zamanda da sevinç sağlıyor dedik. Sevinç oluşturuyor yüreklerimizde. Ve bunu özel bir şekilde söylemiştik. Ve bir de dedik ki yanlış hatırlamıyorsam dedik ki Rabbin hayatımızda merkezde olması onun elinde yararlı, verimli, uygun bir şekilde kullanma imkanı veriyor bize. Ve eldivenden örnek verdik değil mi? Eldivenin de parmakları vardı dedik. Kalın bileğe sahipti. Ama verdiğimiz buyruğa, komuta karşı reaksiyonsuz, bir tepkisiz bir tutum sergiledi. Ama kutsal ruhu içine aldığında, elim içine girdiğinde eldiven gerekeni yaptı. Demek ki biz eğer Rabbi hayatımızın merkezine koyarsak ben size iddia ediyorum onunla birlikte üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Onun için söylemiştim hatırlayın. Bakın bu çok önemli. Bunu herkes yüreğine yazsın. Bu küçük kilise topluluğu olarak geride hiçbir iş kalmayacak. Eğer biz Rab'be yakın, Rab de bizim hayatımızın merkezinde olursa başaramayacağımız bir iş, geriye kalmış hiçbir iş olmayacak sevgili kardeşler. Onun için söylüyorum, lütfen Rab hayatımızın merkezinde olmasına izin verin. Lütfen izin verin. Şeytan var gücüyle çalışıyor, bunu biliyorum. Benim de hayatımda çalışıyor. Hepimizin hayatında değişik şekillerde varlığını, gücünü gösteriyor. Ama biz her şeye rağmen adım attığımızda, Rabbin isteği doğrultusunda adım attığımızda gerçekten şeytanı çaresiz bırakıyoruz. Savunmasız bırakıyoruz. Bu bizi teselli etsin sevgili kardeşler. İyi bir Rabbimiz var gerçekten. Bugün aslında sizi eski antlaşmaya götüreceğim. Ama bu ön konuşmayı yaparken aklıma ilginç bir şey geldi. Çünkü birçok kişi birçok şeyin nedenini soruyor. Hastalıklarının nedenini soruyor. Kazaların nedenini soruyor. Neden bu şöyle oluyor, bu böyle oluyor, bu neden oluyor diye. Biliyorsunuz bunun çok güzel yanıtını İsa çok güzel bir şekilde veriyor aslında. Biz her şeye yanıt vermemiz mümkün değil. Nedenlerini Recep açıklayamaz. Nedenlerini hiçbirimiz açıklayamaz. Belki elde ettiğimiz deneyimlerle bir şeyler açıklamak mümkün olabilir. Ama bildiğimiz tek bir şey var ki, hastalık da olsa, bir kaza geçirip sakat da kalmış olsak, Rab her şeyi, bir sakat çocuğa da sahip olsak, doğumdan dolayı sakat bir çocuğa da sahip olmuş olsak, ben size yürekten bunu söylüyorum. Geçenlerde televizyonda kolu ve bacağı olmayan adamın yaptığı o harikaları izledim. Gözlerim doldu. İmanlı bir çocuk, 30 yaşı üzerinde, bacaksız ve kolsuz doğuyor. Bacaksız ve kolsuz bir şeyler yapabilir mi? Ve Tanrı'ya yücelik getiriyor o haliyle sevgili kardeşler. Yani biz anlamıyoruz arkasındaki nedeni. Ama bir amaca hizmet ettiğini biliyoruz. Geçen hafta söyledim ya, önümüzdeki Kızıldeniz bir amaca hizmet ettiğini unutmayalım. Bizim içinde bulunduğumuz hastalık gelecekte bazı kişilerin yararı için kullanılacaktır. Benim içinde bulunduğum o sorun, sıkıntı, hangi türde bir kriz olursa olsun, Rab onu ilerisi için, başkalarının yararı için, kendi yararım için mutlaka kullanacaktır. Yuhanna 9. bölümü hatırlayın. Yuhanna 9. bölümde doğuştan kör adam vardı. Niçin bu kör doğdu diye bir takım böyle kritik sorular sordular İsa'ya. Annesi babası mı günah işledi yoksa kendisi mi günah işledi dediler, değil mi? İsa ne dedi? Ne annesi günah işledi, ne babası, ne de kendisi. Ne dedi? Orası çok önemli bakın. Onun altını lütfen çizin. Rabbe yücelik getirmek için o kör doğdu. Böyle bir şey olabilir mi? Rabbe yücelik getirmek için o kör doğdu. Ben artık gözümün neden bu kadar az gördüğünü ya da daha da kötüye gittiğini nedenini artık sormuyorum. Ama ben görüyorum ki, biliyorum ki Rabbe yücelik getiriyor. Verdiğimiz hizmet aracılığıyla. Doğru mu sevgili kardeşler? Gerçekten her şey, içinde bulunduğumuz her şey bir amaca hizmet ediyor. Bunu unutmayalım. Bir amaca hizmet ediyor ve bizler de o amaca hizmet etme imkanı sağlayan Rabbimize sımsıkı sarılalım sevgili kardeşler. Hastalıklarımızın, sorunlarımızın, kazaların nedenlerini anlamasak da, görmesek de, bilmesek de. Rabbe hizmet ediyor. Hiçbir şey tesadüf değil. Ve şunu hiçbir zaman unutmayın. Sonu gören, yolun sonunu gören bir Rab var sevgili kardeşler. Ben ileriye bakıyorum, bir yere kadar görebiliyorum. Onun ötesini göremiyorum. Ama Rab ondan sonrasını da görüyor. Rab benim sonumu görüyor. Rab benim içinde bulunduğum sıkıntının sonu nasıl biteceğini biliyor. Hamdolsun. O zaman ne yapmam gerekiyor? Teselli bulmam gerekiyor. Sakince durmak, ama sakince dururken de yan gelip yatmak değil. Ne yapmak gerekiyor? Duada kalarak, Rabbin sözüne sımsıkı sarılaraktan, Rabbin önde olmasına, Rabbin işin başında olmasına izin vermemiz gerekiyor sevgili kardeşler. Bunu içten ve candan bir kez daha size anımsatmak istiyorum. Sadece biliyorum bu büyük bir sevinçtir. Her şeye rağmen hatunun aramıza gelip katılması ve kendi ağzıyla da burada dualarında Rabbin önünde tövbe etmesi gerçekten sevindiricidir. Ama sadece hatun değil. Ben eminim ki hepiniz değişik şekillerde sorunlar içerisinde boğuşuyorsunuz. Hepinizin sıkıntıları var, hepinizin sorunları var. Bundan kaçmanın, bundan uzaklaşmanın imkanı yok. bu yeryüzünde yaşadığımız sürece. Onun için sizi biraz İsrail'in tarihine götürmek istiyorum. İsrail'in tarihine baktığımız zaman biliyorsunuz İsrail ikiye bölünmüştü değil mi? Güney krallık, kuzey krallık olaraktan ikiye bölünen bir krallıktı. İsrail krallığı. İsrail'in tarihine baktığımız zaman dönem dönem çok kötü yönetildiğine tanık oluyoruz. Yani başa gelen kötü krallar o halkı kötü bir şekilde putperestliğe kadar, putperestliğe tapma noktasına kadar onları alıp getirdi. Bunu çok net bir şekilde eski antlaşmada geniş bir şekilde görebiliyoruz. Ve bunlardan bir tanesi de Kuzey Krallığı'nın başına geçmiş olan Omri adında bir kişi. Bir de onun oğlu vardı biliyor musunuz Omri'nin? Ahab. Şimdi Ahab'la Omri'nin hayatına bir bakın. Gerçekten bize şunu anımsatıyor. Rabbimizin yönetimi altında çocuklarımızı nasıl yönetmemiz gerektiğini, ne kadar önemli olduğunu, nasıl gerekli olduğunu çok net bir şekilde bize açıklıyor sevgili kardeşler. Omri Kuzey Krallığı'nda 12 yıl krallık yaptı. Tam 12 yıl korkunç bir şekilde krallık yaptı. Ve ilginç olan Omri'nin en büyük özelliği biliyorsunuz seçimlerde nasıl ki siyasette bir rekabet var, bir yarış var. Yarışın sonunda birisi ipi göğüslüyor. Değil mi? Bu Omri'nin bir özelliği vardı. Rakibini öldürdü. Öldürttü. Başa geçmek kral olabilmesi için. Çok enteresan bir şey sevgili kardeşler. Ama bu kişi tabii ki hayatına baktığımız zaman kötülükleriyle ün salmış özelliğe sahipti. Ve 1. Krallar kitabı 16. bölüme bakınız. 1. Krallar 16. bölüme bakınız. 25. ayete. Orada çok ilginç bir ifade var. Diyor ki Rabbin gözünde kötü olanı yapan Omri kendisinden önceki bütün krallardan çok daha kötülük yaptı diyor. Yani Omri eşittir kötülüğün özüydü. Yani bir insan Rabbe ait olan, Tanrı'yı tanımış olan bir kişi bu kadar kötülük yapabilir mi diye insan o soruyu sorma ihtiyacı duyuyor. Omri ölüyor. Omri öldükten sonra başa kim geçiyor? Yani kurallar gereği oğlu Ahab başa geçiyor. Ahab da tam 22 yıl krallık yapıyor. Babası 12 yıl krallık yapıyor. Ahab da 22 yıl boyunca krallık yapıyor. Ve ilginç olan biliyor musunuz? Türkçe'de çok güzel bir laf var. Biz şöyle diyoruz. Gelen gideni arattı. Gelen gideni arattı. Yani gelen o kadar kötü çıktı ki gideni canla başla aramaya başladık. Öyle bir ifade var Türkçe'de. Ve Omri öldükten sonra, babası öldükten sonra Ahab başa geçtiği zaman 22 yıl boyunca halk Omri'yi aramak zorunda kaldı değerli kardeşler. Yani babasından çok daha berbat, çok daha kötü bir yönetimle halkı yönetti değerli kardeşler. Türkçemizde diyoruz ya üzüm üzüme bakarak kararır. Onun için çocuklarımıza verdiğimiz eğitim çok önemli. Ben hatırlarsanız evlilik konusunu paylaşırken ben size şu gerçeği özellikle açıklamıştım. Bizim çocuklarımıza bırakabileceğimiz en büyük miras mal mülk değildir dedim. Nedir? Vereceğimiz eğitimdir. Disiplindir değerli kardeşler. Onun için bakıyoruz ki oğul babaya baktı. Yani üzüm üzüme bakarak kararır misali. Ve ne oldu? Babanın sergilediği tutum, yaşam tarzı, yaşam biçimi oğlunu da ister istemez biçimlendirdi. Etkisi altına aldı. Onun için şundan emin olun. Anne baba olarak çoğumuz anne babayız burada. Çocuklarımızın önünde örnek olmak zorunda olduğumuzu bir kez daha size anımsatmak istiyorum sevgili kardeşler. Onun için ne ekerseniz onu mutlaka ileride biçeceksiniz. Onun için Rabbin yolunda, Rab Tanrı'da çocuklarınızı eğitmeye gayret edin. Özen gösterin. Bunu gönül doluluğuyla, yürek doluluğuyla size haykırıyorum, size söylüyorum sevgili kardeşler. Ve ilginç olan dedik ya, kötülük açısından Ahab babasını geçti. Yani babasını gölgede bırakmadı bir şekilde yaşam tarzıyla. Ve 16. bölümün 30. ayetine bakın. 1. Krallar 16:30'a. Bakın Ahab için ne diyor? Ne ilginç. Ne diyor? Omri oğlu Ahab kendisinden önceki bütün krallardan daha çok kötülük yaptı diyor. Şimdi buradan ne anlıyorsunuz? Söylediklerimin doğruluk payı var mı yok mu? Şimdi 16. bölümün 25. ayetinde okuduk. Omri'den önceki krallar Omri'den daha berbattı. Ama Omri başa geçince ondan önceki krallardan daha berbat bir yönetim yaptı. Baba öldü, oğul geçti. 30. ayette okuyoruz ki babasından daha kötü olduğunu çok açık bir şekilde bize açıklıyor, vurguluyor. Ve çok ilginç olan şey bununla yetinseydi keşke, çok daha berbat yaptı dedik ya, çok daha kötüsünü yaptı. Sayda kralı Etbaal'ın kızı İzabel ile evlendi. İzabel Baal'a tapan putperestlikten gelen bir kişiydi ve bu İzabel ile evlendi değerli kardeşler. Ve çok ilginç, bu Baal biliyorsunuz efendi anlamına geliyor ya da koca anlamına geliyor, erkek koca anlamına geliyor. Verimlilik tanrısı olaraktan geçiyor bu Baal. Ve bu Baal'a tapan bir kişiyle, ki Rab onlara özellikle söyledi, imanlı olan kişi, Tanrı çocuğu, İsrail halkından hiçbiri putperestlerle ilişki içerisine girmeyeceklerdi. Tanrı'nın buyruğuna karşı gelip bu İzabel'le evlilik yapıyor. Yani deyimi yerindeyse yine Türkçemizde bir güzel bir laf var. Tencere yuvarlandı, kapağını buldu. Yani o kadar güzel bir uyum, o kadar güzel bir denge bulamazsınız. Yani o kadar güzel bir uyum vardı İzabel'le Ahab arasında. Yani Ahab'ın yapamadığı çirkinlikleri İzabel yaptı. Yani Ahab'ın o çirkin yönlerini, diyelim Ahab'ın beceremediği o çirkin yönlerini, açıklığını İzabel kapattı. Yani bu kadar uyum olabilir mi? Ben diyorum ki ruhsal kapsamda her birimizin evliliği böyle olması lazım aslında. Yani kötülük açısından söylemiyorum. Birbirimizin açıklığını kapatmamız gerekiyor aslında evlilik hayatı içerisinde. Doğru mu? İman hayatı içerisinde de, bu kilise bedeni içerisinde de her birimiz birbirimizin açıklığını gidermemiz, kapatmamız gerekiyor. O açıdan tarihçiler diyor ki, çok enteresan, yapılan araştırmaya göre, o dönemde yapılan araştırmaya göre en vicdansız, en kötü kişi İzabel'miş. Kadınlar arasında. Yani en vicdansız, yani biz Türkçe'de aslında Kutsal Kitap Timoteos mektubunda diyor ki vicdanı dağlanmış, yani duyarsız. Vicdansız demek, vicdanımız var tabii ki, vicdan bir tarafa gitmiyor. Vicdan var ama dağlanmış, yani nasırlaşmış, artık duyarsız bir hale gelmiş. Yani İzabel'in hakkında tarihçiler bu şekilde söylüyor kardeşler. En kötü, en vicdansız kişidir. Şimdi bunun ne kadar kötü olduğunu anlayabilmek için, yani bunun kötülüğünün eski antlaşmada kalmayıp, eski antlaşma döneminde kalmayıp, yeni antlaşma dönemine kadar, yani bu kilise dönemi başlayıp o kilise topluluklarına kadar çok böyle dalgalar halinde nasıl gelip toplulukları sarstığına tanık oluyoruz. Örneğin biliyorsunuz 7 kilise bizim ülkemizde, değil mi? Türkiye'de, Ege bölgesinde. Ve Akhisar bölgesinde, bugün Akhisar bölgesinde bir kilise var. 7 kiliseden bir tanesi. Nedir bu biliyor musunuz? Tiyatira. Ve Rab Tanrı vahiy yoluyla bu topluluk için bir sistemde bulunuyor. 2.20'yi açar mısınız? Bakın, sisteme bakın. İzabel'i İzabel'i eski antlaşmada okuyoruz. Ama yeni antlaşmaya döndüğümüz zaman yine İzabel hakkında okuyabiliyoruz orada. Çok ilginç. İkinci bölüm 20. ayet. Bir kardeş okuyabilir mi lütfen?
Ne var ki bir konuda sana karşıyım. Kendini peygamber diye tanıtan İzabel adındaki kadını hoşgörüyle karşılıyorsun. Bu kadın öğretisiyle kullarımı saptırıp fuhuş yapmaya, putlara sunulan kurbanların etini yemeye yöneltiyor.
Şuraya bakın değerli kardeşler. Görebiliyor musunuz? Ne yapıyor? Yanlış bir yönetim, yanlış bir öğretiyi kardeşlerin arasına sokuyor ki bugünümüzde de oluyor maalesef. Yanlış öğretiyle kardeşler arasına giriliyor ve kardeşlerin Rab Tanrı'dan uzaklaşmasına, onların Rab'den sapmasına neden oluyorlar. Ve bakın çok enteresandır. Tiyatira topluluğu sevgili kardeşler gerçekten büyüme konusunda en geri kalan topluluklardan bir tanesi. Ve gerçekten bu öğreti, bu yanlış öğreti bu topluluğun gelişip büyümesine çok büyük bir şekilde etkiledi. Bu İzabel ve Ahab çifti tahta oturdukları zaman her şey üzerinde egemen olan Rab da tabii ki madem ki bunlar şeytanın tarafında, iblisin tarafında var gücüyle halkı yanlış yolda eğitmeye, yönetmeye çalışıyorlar. O zaman dedik ya, ya Rab nereye gidebilirim senin yüzünden? Göklere çıksam oradasın, denizin dibine insem oradasın diyor. Yani Rab her yerde bize gösteriyor ki bu olaylar her ne kadar korkunç bir şekilde gelişmesine Tanrı izin vermiş olsa da görüyoruz ki Rab Tanrı her şeyin üzerinde egemen bir Rab. Hamdolsun. Ve ne yapıyor? Madem ki diyor evet sen bu şekildesin, o zaman ben de kendi adamlarımdan birini devreye sokacağım. Ve Tanrı ne yapıyor? O sıkıntılı, sancılı dönemde Rabbin çocuklarından birini alıyor, devreye sokuyor. Ama bu kişi öyle bir kişi olması gerekiyordu ki Ahab ve İzabel'e karşı direnebilecek, cesaretle onlara karşı durabilecek bir kişi olması gerekiyordu. Bu kişi kimdi biliyor musunuz? Bu kişinin kim olduğunu bilen var mı? İlyas. İlyas. Yani Tanrı eski antlaşmanın en büyük adamlarından bir tanesi. Peygamberlerden bir tanesi. İlyas'ı ne yapıyor? Tanrı İzabel ve Ahab'ın yönetimine karşı etkin bir şekilde kullanıyor sevgili kardeşler. Ama ilginç olan şey baktığım zaman hemen alıp da pat diye kullanmıyor. Önce onu adım adım yani Karmel Dağı'na çıkarmadan önce o putperestlerin Baal'ın o 450 peygamberine karşı zafer elde etmeden önce İlyas'ı Tanrı adım adım kademe kademe basamak basamak hazırlıyor. Hazırladıktan sonra aşağıdan o Karmel Tepesi'ne çıkmasını. Yani bir şey düşünürsek simgesel anlamda aşağılardan yukarılara çıkmasını sağlıyor İlyas'ın. Ama belirli bir süreçten geçirerek sevgili kardeşler. Onun için 1. Krallar 17 ve 18. bölümlere bakarsak bunu çok geniş bir şekilde orada okumak mümkün. Ama tabii ki sadece bölüm 17 ve 18 ile sınırlı değil İlyas. Aslında 2. Krallar 2. bölüme kadar yanılmıyorsam 2. Krallar 2. bölüme kadar İlyas'ın görevi hakkında orada onu çok geniş bir şekilde okumamız mümkün sevgili kardeşler. Şimdi halk biliyorsunuz putperestliğe tapan bir halktı. Çünkü o yöne yönlendirmişti. Ve putperestliğe tapmanın, Tanrı'dan uzaklaşmanın, bak ne dedik? Merkezde değil artık Tanrı. Tanrı bir yerlerde ama artık merkezde değil Tanrı. Tanrı'dan uzaklaşmış olmanın sonucu olarak da ne oldu? Yavaş yavaş ruhsal kapsamda kuraklık yaşamaya başladılar. Kuraklık bir sürece girdiler. Ve insan kuraklık bir sürece girmiş olmasına rağmen ilginç olan şey fark edemediler nasıl bir kuraklık yaşadıklarını. Ama Tanrı ne yaptı? İnsanı yönden yaklaştı. Fiziki olarak onlara kuraklığı yaşattı sevgili kardeşler. Şimdi bakın, bunu açıkça söylemek istiyorum. Bizler bazen içinde bulunduğumuz durumların nedenini anlamıyoruz. Aslında çok verimli bir hayatımız yok Rab'de. Anlatabiliyor muyum? Çok fazla tat almıyoruz. Pek fazla esenlik bulamıyoruz. O sevinci pek dolu dolu yaşayamıyoruz. Ve Tanrı bize bir şekilde bunun nedenini sözü aracılığıyla açıklıyor ama yine anlamakta zorluk çekiyoruz. Ne yapıyor Tanrı? Bir takım durumlar içerisine girmemize izin veriyor. Bu halkın susuzluğu, bu halk üzerinde susuzluğu yaşattığı gibi. Ne yapıyor? Bu fiziki yönden onları etkisi altına alaraktan onların bir şekilde kendine gelmelerini sağlayabilmesi için. Değerli kardeşler, işte bizler de aynı şekilde, bizler yanlışlığımızı görüp kendimize gelip daha etkin, daha verimli hizmet edebilmek için Rab Tanrı da içinde bulunduğumuz durumlara izin veriyor. Emin olun, onun kontrolünün altında her şey. Hoşumuza gitse de gitmese de her şey onun kontrolü altında. Ben tabii ki 17-18 bu bölümlere bakarsak içinden çıkmamız çok mümkün değil. Onun için böyle ben özet yapacağım. Benim bugün aslında vurgulamaya çalıştığım, Rab Tanrı bir hizmet öncesi evladını hizmete nasıl hazırladığına bakacağız. Yani Tanrı evladını hizmet öncesi nasıl hazırladığını ve hazırlanan kişinin üzerine düşen sorumluluğun ne olduğuna. İki şey var. Birincisi, Tanrı hizmet edecek olan kişiyi nasıl hazırladığına bakacağız ve öbür taraftan da hazırlanan o kişinin kendi üzerine düşen sorumluluğun ne olduğuna bakacağız. Bu çok önemli. Yani bize düşen sorumluluk da var. Sadece her şeyi otomatikman Tanrı yapmıyor sevgili kardeşler. Evet, Rab Tanrı'nın yönetimi altında olan İlyas, Tanrı adamı ne yapıyor? Büyük bir cesaretlik örneği sergiliyor ve Ahab ve İzabel'in sarayına gidiyor, onların önünde dikiliyor ve onlara bir bildiride bulunuyor. 17. bölüme bakın, ilk ayete. 1. Krallar 17 ve ilk ayet. Krallığın önüne çıkıyor, Ahab'ın önüne çıkıyor. Bakın nasıl bir bildiride bulunuyor. Sami okur musun müsaade?
Hizmet ettiğim İsrail'in Tanrısı, yaşayan Rabbin adıyla derim ki, ben söylemedikçe önümüzdeki yıllarda ne yağmur yağacak ne de çiğ düşecek.
Ya, ne yağmur yağacak ne de çiğ düşecek. Ne diyor? Ben söylemedikçe, yani bu yönde, yağmur konusunda bu yönde, ben ağzıma açmadıkça yağmur yağmayacak diyor. Çok enteresan. Yani en son hava raporunu kim veriyor? Rab Tanrı'nın yönlendirmesiyle en son hava raporunu bize İlyas veriyor sevgili kardeşler. Ama beni en fazla etkileyen nokta, yağmurun yağmayacağını söylemesi çok güzeldi. Ama asıl önemli olan nokta bu değil. Kendisi söylemedikçe, yani bu yönde ağzını açmadıkça yağmurun yağmayacağını söylemiş olması. Bu çok enteresan. Ve üstelik çok enteresan, yağmurun yağmasını söylemeye de niyeti olmadığını, pek fazla istekli olmadığını da görüyoruz. Yani bir şekilde meydan okuma var. Yani bu neye dayanarak da bunu söylüyor? Yani öyle bir herkes İzabel'den, Ahab'dan korkarken bu korkusuzca, yani ben evet söylüyorum yağmur yağmayacak ama buna da pek yağmur yağacağını da pek söyleme, o haberi, o müjdeyi vermeye de pek niyetim yok aslında. Onu da söylemeye niyetim yok. Posta atıyor resmen. Yani bu insan nasıl posta atabilir? Nasıl bu kadar direnebilir onların karşısında? Tek bir neden var. Rab'be yakın olması lazım bu kişinin. Rab'be yakın olması lazım. Rab'be yakın olmasının sonucu olarak bu kadar cesaretle sevgili kardeşler kararlı bir şekilde adım atabiliyor İlyas. Evet. Aynı iki hafta önce söylediğim gibi. Değil mi? Merkezde Rabbimiz, hayatımızın sağında, solunda, orasında, burasında değil, merkezde olması gerekiyor. Eğer merkezdeyse etkin bir şekilde hepimiz Rabbin elinde güzel birer araç olacağız sevgili kardeşler. Eğer o Rabbin yönetimi altında olmasaydı, ben sanmıyorum ki İlyas bu kadar cesaret gösterip de, hatta sonraki bölümlerde baktığımız zaman bir ara Rab'den uzaklaştığı bir dönem var, değil mi? Belki ona da devam edeceğiz. Gensel'imde biraz bunu ele almıştım ben. O da çünkü ilginç. Korkuyor. Ve kaçmak zorunda kalıyor. Başarı elde ediyor. Zafer elde ediyor. Karmel Dağı'nda. Zafer elde ettikten sonra o zaferin şeyini yaşayamadan tam böyle bir düşüş yaşıyor ve kaçmak zorunda kalıyor. İzabel ve Ahab'dan korktuğu için. Sevgili kardeşler, meydan okuyan bu kişi, dikkat edin, çok enteresan. Demek ki Tanrı adamı böyle. İnsanız. Yukarıda olduğumuz dönemler var, aşağıda olduğumuz dönemler var. Ama bakıyoruz ki her şey bize yönelik ve her şey bizim için sevgili kardeşler. Evet, bence bu meydan okuma karşısında Ahab da İzabel de şok geçirdiler. Hiç beklemediler. Kimsenin bu kadar cesur bir şekilde konuşabileceğini bence hayal bile edemedi bu kişiler. Şimdi İlyas'ın tabii ki böyle bir noktada olması gerçekten çok güzeldi. Ama yeterli miydi? Yani bu cesaretle Rab'be dayanarak o İzabel ve Ahab'a meydan okuması gerçekten kayda değer bir özellik. Ama bu yeterli miydi? Hayır. Rabbin eğitiminden geçmesi gerekiyordu. Hani ben bir ara burada size söylemiştim hatırlarsanız. Marangozun bir aleti vardır. Rende. Biliyor musunuz? Elinde rendeyi alır. Ağacı alır. Pürüzlü ağacı. Alır rendeliğe onu istediği ölçüye getirir. Rabbim bizim hayatımızda yaptığı bu. Tam bu. Rab adım adım yine bizim yararımız için, yine bizim geleceğimiz için, görsek de görmesek de ne yapıyor? Adım adım her gün yaşananlar aracılığıyla ama sevinçle, ama o havada uçtuğumuz dönemlerde, ama yerde süründüğümüz dönemlerde, her dönem içerisinde adım adım, adım adım, adım adım, adım adım ne yapıyor? Bizi geleceğe, hizmete hazırlıyor sevgili kardeşler. Ve bakarsanız kutsal kitabın tarihine çok ilginç bir şeye tanık oluyoruz. Rab kendine ait olan kişileri kullanmazdan önce ne yaptı? Önce bir çöle gönderdi, değil mi? Önce bir çöl hayatı vardı. Tabii şimdi çöl hayatı dediğimiz zaman hemen aklımıza Musa geliyor. Değerli kardeşler, Rab Tanrı Musa'yı 40 yıl boyunca çölde adım adım eğitmesi gerekiyordu. Eğer Musa itaatsizlik etmeseydi, Rab onu adım adım götürüyordu vaat edilen ülkeye. Uzaktan bile göremedi vaat edilen ülkeyi. Neden? Yine itaatsizliği sonucu. Yani yukarılarda olan Musa itaatsizlik etti. Taşa bir kez vurması gereken iki defa vurdu. Doğru mu? Tanrı'yı öfkelendirdi orada. Ve o vaat edilen ülkeye girmesine Tanrı izin vermedi. Yeşu, öğrencisi Yeşu halkı vaat edilen ülkeye götürdü. Ama bakıyoruz ki buradaki önemli nokta şudur. Rab Musa'yı çöle göndermesi gerekiyordu. İbrahim de, değil mi? Ur kentinden, Kildanilerin Ur kentinden çağırdı. Onu çağırdı. Ve nereye getirdi? Dağlık bir bölgeye getirdi. Yani sorunların, sıkıntıların öyle bol olduğu bir ortam içerisine getirdi. Bakın şimdi. Pavlos'u düşünün. Pavlos da hizmet öncesi ne oldu? En az 2 yıl Arap çöllerinde, değil mi? Arap çöllerinde o sıkıntılı süreci yaşaması gerekiyordu Pavlos. 2 yıl boyunca vereceği sonraki hizmete hazır olabilmesi için. Demek ki diyebiliriz ki Rabbimizin eğitme yöntemi bu sevgili kardeşler. Rabbimiz bu şekilde bizleri eğitiyor. Eğer hizmet öncesi, ileride yapacağımız, vereceğimiz hizmet öncesi sıkıntılı bir süreçten geçersek, buna hiç şaşırmayın. Bak, inanıyorum, belki hatundan örnek veriyorum ama benim hala umudum var. Kesinlikle ben belki görürüm, görmem, ölürüm ya da ölmem, hatta geçenlerde söyledim. Yani ben sağlık konusunda size çok güzel şeyler söylüyorum. Ölürsem sağlığımdan dolayı değil, Ölürsem ya stresten dolayı ölürüm ya da başka bir şeyden dolayı ölürüm. Yani sağlık açısından değil. Ama şunu hiçbir zaman unutmayın. Ben görsem de görmesem de Rab hatunu hazırlıyor. Ben öyle görüyorum. Bunu söylemek bir cesaret ister değil mi? Ama yüreğimde o kadar duyumsuyorum. Rab beni affetsin ama ben bunu açıkça görüyorum. Rab hatunu adım adım, adım adım, adım adım götürüyor. Hatunun yapacağı tek şey var. Durum ve şartlar ne olursa olsun sımsıkı Rab'be sarılmak. Adımını atmak, bugün yaptığı gibi çıkıp aramıza katılmak. Ne yaptı şimdi biliyor musunuz? Rab'be onur ve yücelik getirdi. Salla Recep'i, salla kendisini, salla bizleri sevgili kardeşler. Rab'be onur ve yücelik getirdi. Bunu açık bir şekilde söylüyorum. Sami'nin yaşadıkları, o da kolay bir süreçten geçmedi değil mi? Tamam seviniyoruz. Rab Kersin ve Sami'yi hamdolsun bereketledi. Bu bizi aşırı derecede sevindiriyor. Kardeşlerimin hayatında bu tür gelişmeler bana büyük bir sevinç veriyor. Onların akıllarının ucunda bile yoktu böyle bir durum. Ama ne hikmetse çok ağrılı sancılı bir süreç yaşadı Sami. Ama o sürecin sonucunda Rab Tanrı onu ev konusunda demiyorum sadece. Ama kendine bazı konularda kendine gelmesini sağladı. Aynı Havva'nın burada söylediği gibi. O depresyonu kim ister? Kimse istemez değil mi? İyi ki ben depresyona girdim diyor. Şimdi bugün yine aramızda yok. Neden yoklar bilmiyoruz. Aynı bir olay da. Yani o da üzücü bir şey. Bilemiyoruz. Bilemiyoruz. Nedenini bilemiyoruz. Ama ben bir gerekçe Allah göstermesin çok büyük şeyin dışında tamam mı? Kabul etmekle birazcık zorlanıyorum. Çünkü ben de bu süreci bol bol yaşadım. Türkiye'de de yaşadım. En sıkıntılı dönemde bütün yönlendirmeyi bıraktım, vaazı bıraktım ama sadece geldim kiliseye. Terk etmedim kiliseyi. Kiliseye geldim. Üçüncü haftası Rab sözü aracılığıyla bana konuştu. Diz çöktüm, ağlayarak gözyaşlarıyla tövbe ettim. Bu çok enteresan bir şey. Hepimizin geçirdiği dönemler var. O açıdan Tanrı hizmet öncesi ne yapıyor? Hepimizi değişik biçimlerde. Beni de bak hala ben daha rahat olmak açısından, daha rahat olabilmem için Rabbini bu kadar bazı şeyleri daha hala öğreniyorum ya. 32 yıldır hala öğreniyorum. Hala öğrenmekte zorlanıyorum sevgili kardeşler. Ama Rab bazen burnumu sürtüyor böyle. Ta ki ben tamam Rab teşekkür ederim diyene kadar. Rab böyle bir Rab sevgili kardeşler. Gerçekten iyi bir Rabbimiz var. İyi bir amaç için çalışan Rabbimiz var. Şükürler olsun. Gerçekten şükürler olsun. Şimdi Rab nasıl yapıyor? İlyas'ı nasıl eğitiyor? Şimdi bakınız 2 ve 4. ayetlere. İsterseniz o ayetleri bir kardeş okuyabilir mi? 17. bölüm 2 ve 4. ayetlerini.
O zaman Rab İlyas'a şöyle seslendi. Buradan ayrıl, doğuya git. Şeria Irmağı'nın doğusundaki Keret Vadisi'nde gizlen. Dereden su içeceksin ve buyruk verdiğim kargaların getirdiklerini yiyeceksin.
Hamdolsun. Şimdi bakın burada ne yapıyor? Aslında Tanrı İlyas'ı çöle gönderiyor. Ama ilginç değil mi? Kalkıyor, adam cesaretle posta atıyor, değil mi? Meydan okuyor. Şimdi bu meydan okumasının nedeni tabii ki Rab'be sırtını yaslamış olmasından kaynaklanan nedenden dolayı bunu biliyoruz. Ama hemen arkasından görüyoruz ki bir çöl hayatı var. Çöl hayatına gidiyor ve orada sevgili kardeşler Rab Tanrı ona iki yolla baktığına tanık oluyoruz. İki yöntem kullanıyor. Bir doğal bir yol kullanıyor. Neydi bu doğal yol? Okuduk ayetlerde. Doğal yolu kullanıyor. Dereyi kullanıyor değil mi? Su içmesi için doğal bir yolla dereyi kullanıyor. Bir de doğal olmayan olağanüstü bir yol var. Yani evet. Yani bunu düşünmek de o kadar kolay bir şey değil. İnsan aklına mantığına sığmıyor bugün. Millete anlatsan biri varmış biri yok. Ya hikayemi anlatıyorsun. Anlatıyorsun derler. Değil mi? Tanrı ama yaşanmış bir olay bu. Dikkat edin. Tanrı ne yapıyor? Kargaları kullanıyor sevgili kardeşler. Ve onu kargalar geliyor onu besliyor. Demek ki burada şunu öğreneceğiz. Birinci nokta. Bir, kendimize düşen sorumluluk ne? Dereye kendimiz gideceğiz. Dereden suyu kendimiz içeceğiz. Rab ağzımıza suyu koymuyor. Değil mi? Ama ikincisi ne? Besleme konusunda da Tanrı da kendi üzerine düşeni yapıyor. Görebiliyor musunuz burada? Birincisi, benim üzerime düşen sorumluluk dereye gidip sudan faydalanmak, o kaynaktan yararlanmak. İkincisi de Tanrı'nın üzerine düşen sorumluluk, Tanrı onu doğaüstü bir yolla, hamdolsun, besliyor olması. Ama ilginç olan bir şey, ülkede yağmur biliyorsunuz yağmamış olduğu için bir süre sonra dere kurumuştu. Ben birazcık düşünmenizi istiyorum. Her sabah kalkıyorsunuz, Tanrı'nın buyruğu altındasınız. Her sabah kalkıyorsunuz, dereye gidiyorsunuz, dereden su ihtiyacınızı karşılıyorsunuz. Ertesi sabah yine kalkıyorsunuz, yine dereye gidiyorsunuz, yine dereden su ihtiyacınızı karşılıyorsunuz. Ama her gittiğinizde deredeki suyun yavaş, yavaş, yavaş, yavaş, yavaş, yavaş azaldığını görüyorsunuz. Nasıl bir şey düşünürsünüz? Ne hissedersiniz Allah aşkına? Söyler misiniz bana? Evet. Yani bunu sorma ihtiyacı yok mu? Şunu ben kendi kendime düşündüm. Ya Tanrım, su ihtiyacımı karşılamak için bana kaynağı gösteren sensin. Ama kaynak senden gelmiş olmasına rağmen niye bu kaynağı ortadan kaldırıyorsun? Madem ki bana bu kaynağı yönelttin, benim bu kaynaktan faydalanmamı sağladın, niye bu kaynak önümde yavaş yavaş adım adım tükeniyor? Yani düşünün, bir sırık sokmuş olsa, diyelim İlyas'a öyle düşünelim, hayal var, bir sırık soktu, her defasında gitti bir işaret koydu. Geldi derse baktı ki işaret yukarıda kalmış, bir işaret daha koydu. Geldi baktı, yine aşağı inmiş. Heyecandan insanın iki ayağı bir pabuca girmesi lazım, doğru mu? Ben onun için diyorum ki bu suyun, bu dere suyunun adım adım azalmış olmasının ruhsal bir içeriği olmalı. Değerli kardeşler. Yani Tanrı İlyas'a çok önemli bir ruhsal ders öğretmesi gerekiyordu sevgili kardeşler. Yani bir şekilde İlyas kendisinin o anki durumunu, hangi noktada olduğunu görmesi gerekiyordu. Bir simge olaraktan o dereye baktığında Rab Tanrı ona, kendisine bakmasını sağladı. İlyas belki o zafer, hani o posta atmış olmanın verdiği, meydan okumanın vermiş olduğu belki o sevinçle kendindeki eksikliği göremedi. Ama Tanrı ne yaptı? O dere aracılığıyla kendine bakmasını sağladı. Ruhsal açıdan aslında sen yetersizsin. Aslında sen benim önümde bir hiçsin İlyas. Bir hiç. Bir hiç. Recep de bir hiç. Hepimiz birer hiçiz. Tanrı koskocaman bir hiçle bu içinde yaşadığımız dünyayı yarattı. Koca bir hiç. İlyas bunu gözleriyle her gün giderekten, gözleriyle tanık olaraktan bunu öğrenmesi gerekiyordu sevgili kardeşler. Bazen Rabbe dua ediyoruz. Rabbin önüne geliyoruz. Diyoruz ki ya Rab, beni başkaları için bereketli kıl. Ya Rab, beni başkaları için yararlı kıl. Nasıl ki Tanrı İbrahim'i bereketledi ve başkalarının bereketlenmesine araç olarak onu kullandı. Biz de zaman zaman, ben de dua ediyorum bazen. Ya Rab, beni kardeşlerim için bereketli kıl. Ya Rab, beni kitap masasında bereketli kıl. Ya Rab, beni gideceğim şu hizmet alanında bereketli kıl. Rabbin beni bereketli kılmasını her zaman söylüyorum. Ama bazı kardeşler, öyle kardeşler var ki, ben bunu açık bir dille söylüyorum. Yani illa da bizim içimizde olan kardeşlerden söz etmiyorum. Genel olaraktan ilişki içerisinde olduğum kardeşler. Öyle kardeşler var ki, ya Rab, beni bereketli kıl. Ya Rab, beni başkaları için yararlı kıl diye dua ediyorlar. Ama bunu ne için dua ettiklerinin bilincinde değiller. Sadece ağızlarıyla söylüyorlar, o kadar. Emin olun. Ama sevgili kardeşler, İlyas şunu gördü. Ben Rabbin önünde kuru bir dereyim, kuru bir dere. Kurumuş bir dere sevgili kardeşler. Emin olun, eğer biz geçen hafta Eğer geçen hafta, geçen pazar günü bu kadar övgü aldıysak, bunun tek bir nedeni var. Kuru bir dere olduğumuz için. Kuru bir dere olduğumuz için bu bereketi aldık. Bu sevindirici ifadeleri işitme imkanı verdi Rab bize. Rabbin önünde kupkuru bir dereyiz. İlyas bunu, önce bunu görmesi gerekiyordu. Kupkuru, kurumuş bir dere olduğunu sevgili kardeşler. Onun için diyorum, eğer bunu arzuluyorsan bunda hiçbir yanlışlık yok. Her zaman dua et. Rab seni bereketli kılsın. Başkalarının yararı için, başkalarının kurtuluşu için, kurtulanların imanda rahat bir şekilde, güzel bir şekilde gelişip büyümesi için. Ama onun öncesinde kendinin bir hiç olduğunu görmen lazım. Değerli kardeşler. İlyas bunu gördü. Hamdolsun. Ama İlyas bunu görürken de olumlu olarak da bunu görürken de şunu da görmüştü aynı zamanda. Rabbin yaşam veren diri sözü aracılığıyla başkalarına iyi haberi götürebilirim. Yani dere, kurumuş bir dere, duruyum, kuruyum ama bu kurulukla Rabbini yaşam fışkıran bir kaynak olaraktan, yine seni kullanaraktan, yaşam veren bir kaynak olaraktan kullanmak istiyor sevgili kardeşler. Onun için bunu becermenin bir tek yolu var. Eğer karşı tarafa yaşam olmak istiyorsan, bereket olmak istiyorsan, Rabbin sözünle iç içe bir hayatın olması lazım. Rabbin sözüyle dolu olmazsan, ki biliyorsunuz kutsal sözde su neyi simgeliyor? Rabbin sözünü simgeliyor değil mi? Demek ki o dere susuz kaldığında bir hiçti. Ama suyla doluyken yaşam veriyordu. Eğer ben de kendim bir hiçim, bomboş, tıngır mıngır, ama Rabbin sözüyle dolduğum zaman, Rabbin sözünü düzenli okuyarak, çalışarak, vaazları geviş getirerek, üzerinde kafa yorduğum zaman Rab ne yapıyor? Beni etkin bir şekilde kendi yüceliği için kullanıyor sevgili kardeşler. Önce kuru olaraktan görmen lazım. Kuruluktan kurtulmanın tek bir yolu Rabbin sözüne sımsıkı sarılman lazım. Bakınız Yuhanna 4. bölümde Samiryeli kadına söylüyor bunu biliyorsunuz. Yuhanna 4. bölüm 13 ve 14. ayetler. Ne diyoruz?
İsa şöyle yanıt verdi. Bu sudan her içen yine susayacak. Oysa benim vereceğim sudan içen sonsuza dek susamaz. Benim vereceğim su içinde sonsuz yaşam için fışkıran bir pınar olacak.
Ben eminim ki İlyas ileriye baktığında bunu gördü sevgili kardeşler. Yani oradaki suyun hiçbir anlamı yok. Ama Rabbin senin yüreğine koyduğu o kutsal ruh aracılığıyla senin yüreğine koyduğu o diri söz sizin çok büyük bir anlamı var. Evet. Hem de öyle büyük bir anlamı var ki bitmeyen, tükenmeyen bir kaynak. Dünyanın kaynakları tükenir, biter sevgili kardeşler. Ama Rab tükenmeyen bir Rab hamdolsun. Gürül gürül senin de başkalarına akmanı özlemle bekliyor sevgili kardeşler. Bizler gürül gürül insanlara akmadıkça sevgili kardeşler her birimiz birer kuru dere konumundayız. Ve Tanrı sözünün akması için de Tanrı sözüne bağlı bir yaşamımız olması gerekiyor. Yani Rab Tanrı'nın yüreğimizi sözüyle doldurmasına izin vermemiz gerekiyor. Bunun için de düzenli bir şekilde her gün hiçbir bahane üretmeden her gün Rabbin sözünü okuyup yüreğimizin dolmasını sağlamamız gerekiyor. Ben diyorum ki başkalarına akmanın, sadece kendine yararlı olmanın değil ama başkalarına da akmanın, başkalarına da bereket olmanın tek koşulu Rabbin sözüyle dolup taşmak. İkinci nokta, Rab Aslında ikinci noktaya girersek bitiremeyeceğiz. 7 dakika var. Ama şunu söyleyeyim. Rab İlyas'a şunu gösterdi birinci nokta olarak da. Rabbin önünde kupkuru bir deresin. Ama ikinci olarak da ne gösterdi biliyor musunuz? Seraf adlı bir kadından söz ediyor değil mi? Sonraki ayetlere bakarsanız. Seraf adlı bir kadından, oğluyla beraber yalnız yaşayan bir kadından söz ediyor. Orada neyi gösterdi biliyor musun? Bunu söylemeyeceğim. Rab onlara çok enteresan, Rab İlyas'a çok güzel bir şey gösterdi. Bunu da arkası yarın diyelim. Arkası haftaya diyelim, pardon. Üç şey gösteriyor. Birincisi kuru bir dere, ikincisi bir şey, üçüncüsü yine bir şey. Üç aşamadan sonra Karmel Dağı'na çıkartıyor. Onun için vurgulamak istediğim nokta, son olarak da şunu söylüyorum. Rab adım adım, basamak basamak bizi yukarılara çıkmamıza izin veriyor sevgili kardeşler. Yüreklerimizi eğelim. Yüreklerimiz ne durumda bilmiyorum ama Rab biliyor yüreklerimizi. Ama gerçekten Rab bizi adım adım istenilen noktaya getirme gayreti içerisinde. Ama bize düşen tek bir şey var. Rabbin önünde eğilip ne kadar bir hiç olduğumuzun ayırdına varmak. Ve Sami de duayla yine her zamanki gibi kapatsın. Ama yüreklerimize bakalım. Gerekirse dıştan da dua edebilirsiniz, içten de dua edebilirsiniz. Ama bence Rabbin önünde durmak çok önemli. Rab bize göstersin. Ruhsal açıdan hangi noktadayız?